Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Allah'ın son peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlık için kurtarıcı olarak gelmiştir. Bunu biliyoruz. O dalaletlerden, sapıklıklardan kurtuluşa, hidayete götüren bir peygamberdir. Bunu da biliyoruz. O Allah'ın en çok sevdiği, en yakın tuttuğu kuludur. Onun yanında olan da Allah'a yakındır. Bunu da biliyoruz. Ama bilmemiz gereken çok önemli bir gerçek daha var. O da nedir? Lafla peynir gemisi yürütülmediği gibi, ben Resulullah'ı seviyorum, Muhammed Aleyhisselam'a hayranım demenin de ne akılca ne de dince bir yararı yoktur. Bunu da biliyoruz. Bunu da bilmemiz ve itiraf etmemiz gerekiyor. Defalarca tekrar ettik. Amcası Ebu Talip Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e en çok hizmeti dokunan insandır. En zor günlerinde, en zor yerlerde Muhammed'e dokunmayın diyen insandır. Ama Ebu Talip hem amcası olduğu halde hem de 10 yıl canı ile dışı ile Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e destek olduğu halde 3 yıl muhasara altına alındığında onunla beraber aç kaldığı halde Ebu Talib'e hiçbir yararı olmayacak kıyamet günü. Ebu Talib'in bir dakika cehennemden çıkmasına yardımı olmayacak. Şu fani dünyada hiç kimse Ebu Talip yeğeni Muhammed Aleyhisselam'ı az seviyordu diyemez. Onu çok seviyordu. Belki herkesten fazla seviyordu. Ama ölürken ne dedi? Yeğenim, sana iman etsem arkamdan kadınlar der ki ölmekten korktu da yeğenine iman etti, dedirtemem bu lafı dedi. Komşu baskısı, çevre baskısı, ne derler endişesi. O ona diyor ki amcacığım, bir kere la ilahe illallah de, seni cehennemden kurtarayım. O da ona diyor ki arkamdan derler ölümden korktu. 10 yıl sadece peygamber olduğu zaman, sadece peygamberlik döneminde 10 yıl, peygamberliğinden önceki dönemde de yıllarca, 35 yıl o peygamberi besledi, büyüttü, evlendirdi, ev kurdurttu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık 50 yıl Ebu Talib'in hizmetini gördü. 50 yıl bir insan ömrü bu. Yeğenine yedirdi, içirdi, evlendirdi, gezdirdi, ticaret öğretti. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e Ebu Talip kadar hizmet eden ikinci bir insan yoktur. Ama Ebu Talip amcası olduğu halde o rahmetellil alemin peygamberden hiçbir pay alamayacak kıyamet günü. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sözlerine uyana şefaat edecek. Ne diyorsun ya Resulallah diye kulak kabartanlar kazanacaklar. Akrabalık, dostluk, kahve içmişlik değeri olan şeyler değil. Bir kahvenin 40 yıl dünyada hatırı var. Ahirette 40 saniye hatırı bile yok. Bunun için kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir satırlık bir hadisini bilmek bizi bir ömür cehennemden kurtarabilir. Bir hadis bilmek, iki hadis bilmek bizi en iyi Müslüman seviyesine getirebilir. Hadis bilmek tarih bilmeye benzemez. Coğrafya bilmeye benzemez. Hadisleri bilmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne buyurduğunu, ne konuştuğunu anlamak, hem güzel bir dünya hayatı yaşamaktır, hem de Allah'ın ahiretteki azabından kurtulmaktır. Bunun için Peygamber aleyhisselam Efendimizin bir sözünü duyduysak eğer, sağlam kaynağından güvenilir bir şekilde bir sözünü duyduysak, bugün Kurban Bayramı'nı, Ramazan Bayramı'nı yaşamış gibi mutluluk hissetmemiz lazım içimizde. Elhamdülillah, Allah bana peygamberimin güzel bir sözünü duyurdu diye şükrediyor olmam lazım. Allah görmeli ki, peygambere yaklaştıran bir cümle bile bizi mutlu ediyor. Onu hayatımıza uygulamak için çırpınıyoruz. Bu görüntüyü verebilsek, melekler bunu kaydedebilseler bizden, o zaman hem dünyada Allah kalplerimize huzur verir, stresten, sıkıntıdan, bunalımdan arınmış bir hayat yaşarız. Hem de Allah'ın ahirette mümin kullarına vaat ettiği güzellikler bizi gelip bulur. Her halükarda kardeşler, hadis dinlemek, vaaz dinlemek değildir. Camide vaaz dinlemek, filan evde mevlüt dinlemek, iyi bir konuşma dinlemek, bir hoca efendiyi dinlemek, bir hacının hatıralarını dinlemekle hadis dinlemek aynı şeyler değildir. Hadis demek orijinal, ilk kaynağından berrak, saf bir bardak su içmek demektir. Ne vaazlar ona benzer, ne hocaların konuşmaları ona benzer. Ben bir hocaysam, benim sözümle, benim bu konuşmamla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri arasındaki bağ, benimle peygamber gibidir. Ben neysem, sözlerim de odur. Peygamber de kimse, hadisleri odur. Peygamber aleyhisselamla ben, ne kadar bir teraziye konabilirim ki? Güneşle mum ne kadar birbirine benzer? Bir hadis dinlemekle bir sene ard arda 365 gün vaaz dinlemek arasında da bu fark vardır. Şu gerçeği bir anlayabilsek, bir hadisi dinlerken Allah'ın alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu sevgili peygamberim konuşuyor diye iç mekanizmamızı kulağımızdan nefesleri alıp götüren ciğerlerimize kadar bütün damarlarımızı hazır ol vaziyetine geçirebilsek tek bir söz bizi alıp cennete kadar götürecek zaten. Olmamış hayali bir şeyi anlatmıyoruz kardeşler. Sizler de onlarca sahabinin hayatını, iman ediş hikayelerini dinlemişsinizdir. Şehit olmadan önce Peygamber aleyhisselamla konuşmalarını dinlemişsinizdir. Bin sahabiden bir tanesine saatlerce konuşmuş değildir Peygamber aleyhisselam Efendimiz. Ya üç kelime ya üç cümledir söylediği. Yıllarca puta tapmış, cahiliye bataklıklarında kararmış insanlar, onun önünde iki dakika sürmeyen bir konuşmayı dinledikten sonra, yeniden doğmuş gibi tertemiz bir insan olarak evlerine döndüler. Hatta ve hatta, sizlerin de çok iyi bildiği, elinde kılıcıyla, Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'i öldürmeye gidenlerden onun en büyük fedaisi olarak çıkıp geri gelenler oldu. Hele şu cümlesini bitirsin bakalım. Sonra öldürürüm dediği insanlar o cümleyi bitirince La ilahe illallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisleri eğer asırlar sonra yüzlerce defa okunduğu halde bize bir hareket vermiyorsa bu hadisler denenmiş şeylerdi. Bunlar Ebu Cehil'in oğlunun üzerinde bile denendi. Şehitlerin en büyüklerinden biri olarak ahirete gitti İkrime. Bunlar kız kardeşini yere yatırıp dövdükten sonra eniştesini dövdükten sonra şu Muhammed'i öldüreyim diye Muhammed'in bulunduğu yere giden Ömer'i insanlığın en büyüklerinden biri yapmış sözlerdir bunlar. Bu sözler en berbat insanların kulaklarına girdi, büyük insan olmalarına yetecek kadar büyük bir enerji, büyük bir çekirdek koydu beyinlerine, kalplerine. Eğer bugün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden gözyaşı akıtamıyorsak, bu hadisleri duyduktan sonra da iyi Müslüman olma hamlesi gayreti yapamıyorsak, bu sözler denenmiş, cahiliye bataklığındaki insanların üzerlerinde uygulanmış sözler olduğuna göre, biz tekrar kendimizi test etmek, neden dinlediğimizden bir hayır görmüyoruz diye düşünmek zorundayız. Kendi çocuğunu bile diri diri toprağa gömmüş insanlar bu sözlerle ayağa kalktılar. İman ettiler. Ve yeryüzünün saygın insanları oldular. Katildiler, merhamet abidesi oldular. İnsan kesiyorlardı, bir böcek kesemez oldular. Ne sayesinde? Peygamber aleyhisselam Efendimizin bir kulaklarına okuduğu Kur'an, öbür kulaklarına okuduğu bu hadisler sayesinde. Bunun için sevgili dostlar, üzerimize alınmadan, yahu biz Müslüman değil miyiz? Ne demek ya? Biz hadise inanmıyor muyuz? Demeye gerek kalmadan, ilacın kusurlu olmadığını, bünyede başka bir pürüz olduğunu anlayarak yeniden Peygamber aleyhisselam Efendimizin bu hadisi şeriflerini süzüp yüreğimize indirmeye çalışalım. Şeytan bizi inada sürüklemesin. Ne demek? Hem namaz kılıyoruz hem de bize gavur mu demek istedi hoca? Biz inatçı mıyız? Yani Ebu Cehil'den daha mı fenayız demek istedi diye herhangi birimizi inada sevk etmesin şeytan. Evet, İmanımız var. Elhamdülillah. Evet, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Ama Müslümanlığımızdan biz de memnun değiliz. Biz de üzgünüz. Biz de bu Müslümanlığın daha iyi olabileceğini düşünüyoruz. Olamıyoruz bir türlü. Demek ki bizde bir takım sıkıntılar var. Bunun için muhakkak ne edip edip yuvalarımızda, oturduğumuz kalktığımız yerlerde bir 10 dakikacık olsun. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e günlük bize nasihat etmesi için müsaade edelim. 10 dakika her gün. Oturun çocuklar, oturun. Şu yemekten önce bir peygamberimizi dinleyelim bakalım ne buyurmuş desek. Bu bir ay, bir sene, iki sene sürse, nihayetinde Peygamber Aleyhisselam Efendimizin milyonlarca hadisi yok. Bitmez, tükenmez şeyler değil bunlar. Ya 1000 tane, ya 2000 tanedir karşına çıkacak olan şey. 2 senede, 3 senede, en fazla 4 senede Peygamber Aleyhisselam Efendimizi şöyle bir alıp yüreğimize ve bağrımıza basmış oluruz. Allah'ın izniyle de o bizi eritir, istediği kalıba koyar, Allah bizden razı olur. Biz bu hayattan ve öldükten sonraki makamımızdan memnun oluruz. Her halükarda kardeşler, bir gayretimiz olsun, her gün bir hadis okuyalım. İkiye gerek yok. Her gün bir hadis okuyalım. Önce şeytan bize diyecek ki, sen gördüğün gibi bir şey anlamadın. Adamlar medreselerde 50 sene okuyorlardı, anlayamıyorlar. O kadar kolay mı zannettin? Böyle bir tevazu yaptıracak. Elbette, elbette, elbette kolay değil. Bugün kolay değil. Yarın da kolay değil. Ben bunu 2 ayda 3 defa okursam, 5 defa okursam, Allah'ın izniyle sağır değilim ya, diye cevap vermemiz lazım. Hiçbir şey anlamadım. O da doğru. 100 defa okudum, anlamadım. Değil mi Resulullah deniyor, ben de sallallahu aleyhi ve sellem diyorum, sevap işliyorum. Kul ya eyyuhel kafirun suresini de 30 senedir namazda okuyorum. Ne dediğini anlamadım diye namazda okumaktan vazgeçtim mi onu? Allah'ın sözüdür. Anlarım anlamam okurum dedim. Kazandım. Hadis-i şerifleri de aslıyla, Türkçesiyle okumaya gayret edelim. Çocuklarımız kültür olarak, aile kültürü düzeyi olarak peygamberin misafir edildiği, peygamberin konuşturulduğu saatleri biz öldükten sonra hatırlasınlar ki biz çocuklarımıza karşı ebeveynlik görevini yaptığımızı kendimiz en azından ikna olmuş olarak kabul edelim. Bugün geçen haftadan kaldığımız yerden 8. hadisi şerifi okuyacağız. Ama kardeşler, bunlar cami vaazı değil. Cenaze mevlüdü değil. Konferans değil. Hoca sözü değil. Yaşlı hacı dede sözü değil. Bunlar insanlığı kurtarması için Allah'ın gönderdiği Peygamber Aleyhisselam Efendimizin kurtuluş reçeteleridir. Dinleyeceğiz. Evde bir daha okuyacağız. Öbür gün bir daha, öbür gün bir daha inşallah bir gün Ebu Cehillere tesir etmiş olan bu sözler Allah'ın izniyle bizi de tesir edecek, bizi de Allah'ın ve peygamberinin razı olacağı noktaya getirecek inşallah. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı zaman günah olmadığı takdirde mutlaka onların en kolayını seçerdi. Peygamber taktiği. İki iş yapacağı zaman önündeki işlerden bunu veya bunu alması mümkünse en kolay hangisi ise onu tercih ediyor. İkisini de yapsa caiz. Ama o neyi tercih ediyor? en kolayını tercih ediyor. Daha zorunu yapmak iyi Müslümanlık değil. Bıkmadan, usanmadan hangisini yapabilirsen, ama iki eşit şeyden. Bu Allah'ı daha memnun ediyor. Yokuş yukarı çıkarken daha hızlı çıkmak için üçüncü viteste kalkma hatası gibi bir hata oluyor öbürü. Yıllardır iyi Müslümanlık yaşayamayıp şimdi bir vaaz dinliyor, etkileniyor, hızlı kalkış yapıyor. Geliyor, evde elini masaya vuruyor. Bundan sonra bir defa perdeleri açmak yok evde, tamam mı? Dışarıdan görülürüz. Sabah namazına kalkmayana kahvaltı yok. Devam. Yasalar her gün ard arda ihtilal yaptı. Yasa, yasa, yasa, yasa. Ne yapıyorsun sen? Açığı kapatacak. Hangi açığı? Daha önce yapmadığı Müslümanlığı. Bu peygamber taktiği değil. Hızlı kalkıyorsun, çabuk oturacaksın. Neredeydin şimdiye kadar madem çok iyi Müslümandın? 30 senelik açığı 30 günde nasıl kapatacaksın? Büyük konuşup pat diye oturmaktansa sessiz sessiz yere çömelmeden yapmaya çalış. Çocuğu sabah namazına kaldırarak namaza alıştırma. Çocuğun hem namaz soğukluğu var hem uyku sevgisi var. Çocuğu en sevdiği şeyle zıtlaştırarak namaza alıştıramazsın. Onu namaz düşmanı yaparsın. Peygamber aleyhisselam efendimiz kolay olanı tercih eder. Tavizci değildi ama. Taviz vermezdi. Taviz, Allah'ın dininden nasıl taviz vereceksin ki? Senin dinin değil ki Allah'ın dini. Ama tercih yapmak hakkınsa kolayı tercih et. Müslüman başına ne kadar bela alırsa, ne kadar sıkıntıya girerse o kadar çok sevap kazanmaz. Böyle bir taktiğimiz yok. Yapılacak şey günah ise ondan en uzak duran kendisi olurdu. Günaha yanaşmazdı. Peygamber taktiği. Allah'ın yasakları çiğnenmediği sürece şahsı adına hiçbir şeyden dolayı intikam almamış, Allah'ın yasağı çiğnenmişse onun cezasını mutlaka vermiştir. Bu da peygamber taktiği. Kendisiyle ilgili suç oldu mu onu affetmiyor. Öyle mi? Hayır. Tam tersi. Vazo kırıldıysa evde onu konuşmuyor bile. Ama gıybet yapıldıysa fırtına koparıyor. Niye haram işlediniz diyor. Biri Allah'ın yasağı, öbürü de çeyizlik hatıra bir vazo. Kırıldı. Şimdi bir anne, bir baba, çocuğun yanında kendileri, akrabaları, çocuk, 40 çeşit yalan, gıybet, dedikodu konuşuyorlar. Çocuğa bir kere bu haramı yapma yavrum diye uyarmıyorlar. Sonra çocuk bardak takımından bir tanesini düşürdü, kırdı diye, takım bozuldu diye yarım saat konferans veriyorlar çocuğa. Kendi özel şahsıyla ilgili olunca briefing üstüne briefing. Bunu niye kırdın? Bu ne? Sen sakar mısın? Baş belası mısın? Filancanın çocuğu ev idare ediyor. Sen neredesin? O bardak kırıldığı sahnede 20 çeşit yalan vardı. Neredeydin sen anne? Neredeydin baba? Allah'ın hakkı vardı burada. O zaman ses yok. O bardak kırılırken ki oyunu esnasında namaz kaçmıştı. Hiç o zaman ses yok. Tam tersi peygamber taktiği. Ne? Eviyle ilgili, kendi derdiyle ilgili bağırıp çağırması yok. Bir defasında Hazreti Enes peygamber aleyhisselamın evindeki çanaklardan birini kırmış. O zaman bir çanak demek kardeşler, zaten evde bir tane var. Takım makım 72 parça filan değil. Çömlek gidince bir daha işte 3 ay sonra 5 ay sonra yenisi gelecek. Hanımlarından bir tanesi azarlamaya kalkmış. Ne ettin şimdi, neyle akşam çorba vereceğiz Resulullah'a demeye getirmişler. Efendimiz aleyhisselam buyurmuş ki, ne bağırıyorsunuz? Sizin eceliniz olduğu gibi tabağında eceli vardı, kırıldı. Çocuğa bağırmaya değmez mi buyurmuş. Senin ecelin var, ölünce bir şey diyorlar mı sana? Tabağında eceli vardı, bitti. Aman ya Rabbim. Tabii takım değildi onun için. Takım olunca çok kötü. Takım bozulursa o çok kötü. Evet. Hadis niye öğreniyoruz? Onu konuşuyoruz burada. Niye hadis öğreniyoruz biz? Hayatımıza böyle yön verilsin diye. Çocuğu çağırdın. Ben şu işi yapana kadar sen de şurayı süpür dedin. Döndün baktın ki hiç ilgilendiği yok çocuğun. Bu suç sana karşı suç. Döndün, namaz geçiyor, namazı kıl dedin, takmadı hiç. Hangisinin peşinden gideceğiz? Allah'ın hakkının peşinden gideceğiz. Ben zaten size kek yapıyordum da sen burayı niye süpürmedin de işte ben sizin için çalışmıyor muyum? Bırak bu askeri talimatları canım Allah'ım. Yapma kek. Madem sen onun kekini yaparken süpürmedi orayı, yapma kek. Bir daha bak nasıl, süpürmek değil, yalar bile oralar o zaman. Bu kadar konuşmaya değmez ki. Evet. 9. hadisi şerife geliyoruz. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam amcası Abbas ve onun oğlu Abdullah var. Abdullah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 12 yaşlarında bir çocuktu. Veya 13 gibi işte. Yani 15 yaşında değildi ama. Bu 9. hadisi şerif onun 10 yaşlarındayken Peygamber aleyhisselam Efendimizin ona yaptığı nasihatlerden bir tanesidir. Bu hadisi şerifi seri bir şekilde okuyacağım kardeşler. Ve biz Peygamber aleyhisselam Efendimizin 10 yaşında bir çocuğa hangi aşıyı yaptığını göreceğiz. O çocuğun zihnini büyük olaylara nasıl hazırladığını göreceğiz. Deve ile bir yere giderken bu Abdullah'ı da 10 yaşında çocuğu da devenin arkasına koymuş. Hem gidiyorlar hem ona bakın ne nasihatler yapmış. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Peygamber aleyhisselamın terkisinde bulunuyordum. Terke dediği devenin arka koltuğu. Bana yavrucuğum sana bazı kaideler öğreteyim dedi ve şöyle buyurdu. Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni gözetip korusun. Ya Rabbi başıma musibet verme demesi için ne demesini istiyor önce? Sen Allah'ın sözlerini dinleyen biri ol ki bela verme bana ya Rabbi dedin mi Allah da vermesin. Sen hep başın sıkışınca ya Rabbi diyorsun. Keyfin yerindeyken ya Rabbi dediğini hiç duyan olmamış. Sıkıştın mı ya Rab? Sıkıştın mı ya Rab? Keyfin yerindeyken başka. Bu noktayı Efendimiz aleyhisselam çocuğa nasihatle buyuruyorum. Allah'ın rızasını her işte önde tut. Allah'ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Ve bütün ümmet sana zarar vermeye kalksalar ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Bundan sonra kaderde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Kardeşler, elbette çocuğumuzun sokak serserilerine karışmasını istemeyecek ve bu şekilde yönlendireceğiz. Ama kalabalıklara karışma. Üç kişi bir arada görürsen çantanı kap kaç diye nasihat gören çocuğa bakın. Bir de Peygamber aleyhisselamın 10 yaşındaki çocuğa bütün insanlığı karşısına almaya yönelik tavsiyesine bakın. Ne diyor ona? Yavrum, kader yazıldı, bitti. Bütün insanlık Abdullah İbni Abbas'a yardım edeceğiz dese, Allah yazmadıysa sana yardım edemezler. Ne doktoru ne banka müdürü. Kimsenin sana yapacak bir şeyi yok. Allah'ın yazdığı gelecek. Tenezzül etme insanoğluna. Düşme seviyesine. Kimseden korkma. Allah'ın yazmadığı senin başına gelmez. Nasihat yapıyor. Kime? 10 yaşında çocuğa. Bu peygamber nasihati çocuklara yapıldığına göre büyüklere de böyle söylemiş demek ki. Evet. 10. hadisi şerife bakıyoruz. Hızlıca okuyorum. Sahabenin birisi Peygamber aleyhisselam efendimizden yardım istemiş. Bana yardım et ya Resulallah. Para yardım istemiş. Efendimiz de buyurmuş ki şu anda sana yardım edecek kadar imkanımız yok. Bahreyn tarafından bir mal bekliyorum. Gelince sana yardım edeceğim. Söz vermiş ona. Öbür gün gelmiş adam. Geldi mi o mal demiş. Yok demiş efendim. Öbür gün mescitten ayrılmıyor. O da biliyor böyle bir kargo gelmedi henüz. Adam herhalde çok ihtiyacı var. Ya da kaçırmayayım, başkaları da ister bana kalmaz gibi bir düşünmüş artık, neyse. Bir gün Efendimizin beklediği o dış yardım gelmiş. Bu adam hala mescitte bekliyor ama. Ölüm olur, bunu almadan gitmeyeyim düşünüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakmış ki bu adamın mala karşı hırsı yüksek. Müslüman, sahabi. Ama mal hırsı sahabi de takmıyor. O zata yardım etmeden, istediği malı vermeden şu sözleri söylemiş, onu beraberce dinliyoruz şimdi. Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu sizin kullanmanıza verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyaya aldanmaktan sakının. Kadınlara kapılmaktan korunun. Çünkü İsrail oğullarında ilk fitne kadınlar yüzünden çıkmıştır. Buyurmuş. Sonra da istediğini vermiş o adamcağıza. Kardeşler, bu hadisi anlamak için içimizde 80 yaşından yukarı olanları konuşturmamız yeterli. İnsanların bugün çoğu kimsenin adını bile bilmediği çarıkla İnegöl'e gidip geldikleri günler vardı. Çarık. O çarığı da büyük ihtimal Yenice'nin oralarda filan giyiyorlardı eskimesin diye ya da çamurlanmasın diye. Köyden beri zaten buraya gelinceye kadar yırtılır o. Yaya, çıplak ayak. Üç öğün üst üste yemek yediklerini zannetmiyorum o zamanki insanların. Bir işte yemek pırasadan nereden yapılıyorsa bir yemek, etsiz, susuz bir yemek, kuru bir ekmek. Hayat bu. Takım elbise kim bulacak, kim giyecek? Ama bir sorun var. Şimdi ise küçücük çocukların cebinde banka kartı var. Çocuklar Ramazan bayramında aldıkları ayakkabıyı kurbanda giymiyorlar bir daha. Kurbandan sonra 10 gün sonra okul açılıyor, bir ayakkabı daha istiyor. Neredeyse ayakkabı, elbise haftalık ihtiyaca döndü. Bol. Annelerin en büyük sıkıntısı çocuklar çikolata yiyor, kahvaltı yapmıyorlar diyor. Ama bir sorun var. 50 sene önceki insanlar mı verdiği sözde daha çok duruyorlardı, şimdiki zengin insanlar mı? Namus o zaman mı değerliydi, şimdi mi değerli? O zaman mı insanlar Allah'tan daha çok korkuyorlardı, şimdi mi? O zaman mı çocuklar babalarının önünde ses çıkaramıyorlardı, şimdi mi? O zaman mı insanlar devlete daha saygılıydılar, şimdi mi? O zaman mı insanların birbirine hürmeti vardı, şimdi mi? O zaman mı bütün kıtlığa rağmen borç istesen sana veriyorlardı, şimdi mi? O zaman hepimiz bu soruların cevabını çok iyi bildiğimiz için, bu hikayeleri dedelerimizden çok iyi dinlediğimiz için hadisi şerifi okuyayım ben, tekrar cevap bulalım buna. Ne buyuruyor? Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu sizin kullanımınıza verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyaya aldanmaktan sakının. Kadınlara kapılmaktan korunun. Çünkü İsrail oğullarında ilk fitne kadınlar yüzünden çıkmıştır. Demek ki kardeşler, Allah dünyayı veriyor. Al. Ama çok fazla sana da vereyim diye değil. Bakayım ne yapacaksın diye. Biz zannediyoruz ki fakirlik en büyük bela. Hayır. Fakirlik ve zenginlik eşit değerde iki beladır. Bugün paramız var. Arabalarımızı park edecek yerimiz yok. Ama kimsenin sözüne güven de yok. Evlerimizde huzur yok. 70 yaşında dedeyle 7 yaşında çocuğun aynı söz hakkı var, eğer titiz bir aile ise. Titiz bir aile ise. Yoksa 70 yaşında dede okula başlamış bir çocuğun yanında ne hakla konuşacak? Haddini bilip bir kenarda durması lazım. Darül Aceze orada bekliyor yoksa. Kardeşler, biz hocayız. Telefonla, şu yolla, bu yolla bize sorular sorulur. Bir gün benim telefonumu siz bakıp kontrol etseniz de en çok nelerin sorulduğunu bir dinleyiverseniz. Bana Hristiyanların soru sormayacağı belli bir şey. Yahudiler de soru sormaz. Ateistler de soru sormaz. Bana soru soranlar ayet hadise inananlardır muhakkak. Benim cevabım onlardan oluyor çünkü. Her 5 sorudan ikisi en azından biz evleneceğiz, babamın haberi olmasa olmaz mı soran bir kızın sorusudur. Öbürü de bankadan mecburen kredi aldık, şimdi ödeyemiyoruz, bu faiz de günah mı sorusudur. Ben bu hadisi okudukça bu günleri görmeyi demek Allah bizim için yazmış diye esef ediyorum. Bana annesinden babasından izin almadan arkadaşlar arasında nikah yapmak caiz midir diye soran kız başörtülü, türbanlı, açık saçık birisi değil. Zaten tehlike orada. Şimdi sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam her sözünde nasıl mucizeler yattığını bir kere daha beraber görebiliriz kardeşler. Bir kere daha böyle büyük bir peygamberin ümmeti olmakla gurur duyabiliriz. Hadis-i şeriflerin geri kalan bölümünü evde okuyacağız inşallah. Uygulayacağız. Peygamberimizle övüneceğiz. Ve bir İlaç gibi her gün bir tane alarak bu bataklık dünyadan cennet bahçelerine doğru gitmenin yollarını bulacağız inşallah. Allah sevgili peygamberimizin huzuruna çıkarken dünyada onun kıymetini bilmiş müminler olarak yaşayıp çıkmayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.